Ayrım 20. Sayfa 657. 53. bölüm. İstanbul'a dönüş. Mustafa Kemal muhaliflerini ortadan kaldırmasının ve diktatörlüğe doğru kaymasının nedenlerini sonradan bir arkadaşına açıklarken halktan çekiniyordum demişti. Halka her zaman Türkiye'yi kurtaranın onlar olduğunu söylüyordu. Ama ne tuhaftır ki, şimdi halktan çekindiği için öne sürdüğü bütün demokrasi ilkelerine aykırı bir siyaset gütmeye başlamıştı. Oysa Cumhuriyet'in ilk yıllarında halk gözündeki itibarı en yüksek noktasına erişmiş bulunuyordu. Üzerlerinde herhangi bir padişahınkinden daha güçlü bir denetim kurmuştu. Üstelik savaşı bizzat başlarına geçerek yönetmesi, yurtlarını düşmandan kurtarması, başkentini ülkelerinin ortasında kurması ve hiçbir sultanın yapmadığı şekilde içlerinden biriymiş gibi durmadan aralarında dolaşması halkı kendisine bağlamış bulunuyordu. Orduyu sımsıkı elinde tutuyordu. Gizli polis bir yana, ulaşım sistemi öylesine gelişmişti ki hiçbir yerde merkezi yönetime karşı ciddi bir ayaklanmadan çekinilemezdi. Gazi, milletinin ne kadar ağır harekete geçtiğini herkesten iyi bilirdi. Bir tek o, önce Gelibolu'da, sonra da Kurtuluş Savaşı'nda bu milleti canlandırmayı başarabilmişti. Ondan başka da böyle bir şeyi yapabilecek ve iktidarı elinden almaya kalkabilecek kimse çıkamazdı. Gariptir ki Mustafa Kemal iktidarı ele geçirmek için değil, geçirdikten sonra diktatörleşmişti. Başlarda belki de başka türlü davranmasına yetecek itibarı henüz sağlayamamış olduğu için demokratik yollardan gitmişti. Bunun sonucunda yabancılara karşı parlak bir başarı kazanmış ve Türkiye'ye ilk olarak Batılı devletler ailesi içinde yer veren şerefli bir barışı elde etmişti. Eski halifelik ve sultanlık kavramlarını bütün kök salmış siyasal güçleriyle birlikte ortadan kaldırmış, bir ortaçağ toplumunun köhneleşmiş kuruluşlarını da silip süpürmüştü. Yeni Türkiye'nin temelleri şimdi sağlam olarak atılmış ve son parçaları da ufak bir muhalefete rağmen tamamlanmış bulunuyordu. Zaman bir çeşit liberal demokrasi denemesi için elverişli sayılabilirdi. Bu ilkeler yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde zaten vardı. Böylece 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nda doğmuş olan ıslahat hareketi en yüksek noktasına erişmiş olacaktı. Bunu kısa bir süre için yeniden canlandıran Jön Türkler, yabancıların imparatorluğu her yönden kuşatması ve muhalefetin mecliste memleketin bütünlüğünü sarsacak şekilde davranması üzerine, parlamenter bir demokrasiden diktatörce bir triumviraya kaymışlardı. Ama Gazi bütün bu engelleri atlatmıştı. Yanında şimdi her işini gören yardımcısı İsmet Paşa ile kurduğu triumvira gibi bir diktatörlüğe ihtiyacı yoktu. Şeyh Said ayaklanması ve sonraki şapka isyanları gibi bölgesel nitelikte başkaldırmalara karşı olağanüstü tedbirler gerekli olabilirdi ama gereksiz olan bu tedbirleri bütün memlekete yaymaktı. Özellikle zaten ılımlı bir eğilim taşıyan muhalefeti ortadan kaldırmak için bunlardan yararlanmak yersizdi. Lakin Gazi başka türlü düşünüyordu. Aldığı karar her şeyden önce bir yaratılış meselesiydi. Doğuş ve eğitim bakımından asker olduğu için yetkilerini başkaları eliyle kullanmayı uygun görebilir ama bunların herhangi bir tehdit altında bulunmasına göz yumamazdı. Savaş planlarını başkalarına danışarak hazırlayabilirdi. Lakin uygulama yetkisi yalnız kendi elinde olmak şartıyla. Türk toplumunda yapılacak değişiklik de onun görüşüne göre çabuk karar vermeyi gerektiren bir çeşit savaş değil de neydi? Eski iş arkadaşları terakkiperverlerin gözünde ise bu sorunun daha uzak ve daha çapraşık bir görünüşü vardı. Onlara göre Türk toplumu, kökleri derinlere inen ve ancak ağır ve sabırlı aşamalarla değiştirilebilecek bir organizmaydı. Bunun için de temelden yüzeye kadar her şeyi, gerek tasarı gerek uygulama bakımından kapsayan bir işbirliği metodu gerekiyordu. Bununla beraber Gazi'nin yaptığı reformlar artık kesinleştikten sonra bunların uygulanmasını prensip olarak desteklemeyi, Sadece yönetim konusundaki ayrıntıları eleştirme hakkını saklı tutmayı da kabul etmişlerdi. Onun yetkilerini elinden kapmayı değil, ama karşısında bir denge yaratmayı düşünüyorlardı. Gazi'ye hükümetin görüş alanını daha da genişletip derinleştirecek bir pencere gibi yararlı da olabilirlerdi. Yine ona eksikliği devletin gelişmesini geciktiren bir yönetme ustalığı da sağlayabilirlerdi. Onların da oldukça saflıkla kapıldıkları yanlışlık, istekleri dışında itibarlarının ve parti teşkilatının bir takım gayri memnunların bozguncu amaçları uğruna bir paravan gibi kullanılmasına göz yummak olmuştu. Bu yanlışlık da o öldürücü temizliği haklı göstermeye yaradı. Psikolojik bakımdan Mustafa Kemal'in dar ağacı metotlarına başvurmak zorunda kalması iki ayrı köke dayanıyordu. Birincisi, kendisini hep küçük görmüş ve yoluna dikilmiş olanlara karşı duyduğu sabit düşünce halini almış bir kuşkuydu. Babasız, kimsesiz geçen çocukluğundan, onlardan daha iyi bildiğini bildiği halde gençliğinde iddiatçılardan gördüğü soğuk davranışa, değerini ve başarılarını kıskanan rakiplerinin meslekteki ilerleyişini engellemelerine kadar bu hançer yüreğine gittikçe daha derin bir şekilde saplanıp durmuştu. Bütün bu ters davranışlar onda kendisini hala yükseldiği mevkiden aşağıya, yere indirmeye çalışan bir sürü düşman hayali yaratmıştı. İstediğini yapamamanın verdiği üzüntüyle dolmuş ve insanı rahatsız eden kin ve intikam duygularıyla beslenmiş bir geçmişin mirasıydı bu. Yine bu, Cavit'in asılmasının başlıca nedeniydi. Oysa Cavit'in idamı yalnız Batı kamuoyunu ayaklandırmakla kalmamış, Türkiye'yi kurnaz bir maliye uzmanından da etmişti. Şiddetli davranışlarının ardındaki ikinci neden, aklının ermediği bir şeyden, dinsel kuvvetlerden korkmasıydı. İnsan aklının mutlağı kavramaya yetmeyeceği yolundaki düşüncesi, önce annesinin kör inancına karşı bir tepki olarak doğmuş, laik bir eğitim gördüğü ve akılcı filozofları okuduğu sıralarda gelişmiş, gençliğinde Şam'da Arap yobazlığını ve daha sonra bu yobazlığın memleketinin tümü üzerine derece derece yayılmış olan gücünü gördüğü zaman kapıldığı dehşetle büyümüş, en sonda İslam yetkilileri tarafından kanun dışı ilan edilişi, ölüm cezasına çarptırılışı ve bunu izleyen ve neredeyse kendisini yenik düşürecek olan bir kutsal savaşla uğraşmak zorunda kalışı, bu düşünceyi onda iyice yerleştirmişti. Kendi akılcılığıyla Müslümanlığın manevi kavramının büyük halk yığınlarının derin bir ihtiyacını karşıladığını pek anlayamıyordu. Sadece toplumcu olan herhangi bir felsefe, ne kadar aydınlık olursa olsun onun yerini tutamazdı. Mustafa Kemal ise bunu ancak ilkel ve karanlık bir batıl inanç gibi görüyor, lakin gücünü de küçümsemiyordu. Bu köylülerle onları etkileri altında tutan hocalar tarafından kendisine karşı yöneltilebilecek bir silah ve herhangi bir muhalif partiden daha güçlü, etkisi daha geniş bir gizli eldi. Söylevlerinde ne derse desin, peygamberin tasarlamış olduğu ve geçen yüzyılda liberal ıslahatçıların tekrar canlandırmayı düşündükleri sosyal ve politik ilkelerden pek bir şey anlamıyordu. Gazi'nin gözünde Müslümanlık ve uygarlık koşulları birbirleriyle çekişen iki ayrı şeydi. Onun için Gazi'nin getirmek istediği, müminlerin umduğu gibi reform görmüş bir İslam devleti değil, güçlü bir orduya dayanan, kendi aydın teşkilatıyla yönetilen ve kuvvetli bir merkezi hükümeti olan büsbütün laik bir devletti. Başta elde edilen sonuçlar dar bir açıdan bakılacak olursa bu tutumu haklı çıkardı. Gazi'nin hoşlanmadığı işler bitmişti. Artık şiddet ve baskı politikası sonuna erdirilebilirdi. Bunu izleyen dönemde insanların yaşaması ve kişisel özgürlükleri normal bir güven altında bulunuyordu. Bu 15 yıl süren savaşlardan ve ihtilallerden sonra bir dinlenme zamanı, geçen 3 yıl içinde girişilen sosyal reformların halkın kafasında olgunlaşmaya fırsat bulacağı bir gebelik dönemiydi. Politika hareketleri de durgunlaşmıştı. Basın kontrol altındaydı. ama yine halk genel olarak düşündüğünü söylemekte serbestti. Gazi bir ideoloji adamı değil, düşünce bakımından gerçekçi bir insandı. Halkı sımsıkı bir şekilciliğe zorlamadı. Kendisine bazı Avrupalı yazarların ileri sürdüğü gibi, diktatör olup olmadığını soran öğretmenlere yumuşaklıkla şu karşılığı vermişti. Eğer öyle olsaydım, sizin bunu sormanıza izin vermezdim. Mustafa Kemal'in diktatörlüğünde, Bernard Lewis'in söylediği gibi, arkamdan bir gelen mi var diye irkilmek, kapı çalınınca dehşete düşmek, temerküz kamplarının korkunç tehdidi altında yaşamak cinsinden, bir süre sonra batıda ortaya çıkacak olan şeyler yoktu. Dipnot, The Emergence of Modern Turkey. Bir defasında diktatör olduğunu kabul ederek bu diktatörlüğü şöyle tanımladı. Ama ben Mısır firavunları gibi ehramlar yaptırmadım, halkı kendim için çalışmaya zorlamadım, bir düşüncenin kabulünü istediğim zaman onları kırbaçla tehdit etmedim. İlk önce bir kongre toplar, yapacağım şeyleri halkla tartışırdım. Tasarılarımı ancak milletin onayını aldıktan sonra uygulardım. Erzurum ve Sivas kongreleri ile Büyük Millet Meclisi bunun canlı tanıklarıdır. Gazi'nin diktatörlüğü bağlı kalmaya son derece dikkat ettiği anayasa ve hukuk çerçevesi içerisinde demokratik şekillere dayanan bir diktatörlüktü. O kendi devrindeki öteki diktatörlerin yapmadığı bir şeyi yapıyor, kendi öldükten sonra yaşamaya devam edecek olan bir hükümet sisteminin temelini atmaya çalışıyordu. Şimdilik bu sistemde bulunmayan demokrasi ruhu zamanı gelince içine katılabilecekti. Belki bu işi çabuklaştırmanın da bir yolu vardı. Lakin bir kuşak sonra İsmet Paşa'nın açıkladığı gibi o sırada ateş içindeydik. İsmet İnönü bunu 1960'da yazarla yaptığı bir görüşme sırasında söylemiştir. Düşmanları ortadan kalktıktan ve devlet merkezi de Ankara'ya iyice yerleştikten sonra Gazi, 8 yıl önce Anadolu'ya geçtiğinden beri ayak basmadığı İstanbul'u ziyaret etmek istedi. Başta kız kardeşi Makbule olmak üzere birkaç hanım, artık sultanın ya da halifenin değil, milletin malı olan Dolmabahçe Sarayı'nda onun için hazırlık yapmaya koyuldular. Gazi yatıyla oraya gelirken, halk onu kendinden geçercesine karşıladı. Vapurlar düdüklerini öttürüyor, ağız ağza dolu binlerce taşıt, yata yaklaşmak ve kıyıda yanında gitmek için boğazda birbirlerine giriyorlardı. Çok kişi böyle bir motor tutabilmek için bir aylıklarını harcamışlardı. Gece her yer ışıklandırıldı, sokaklarda muhteşem bir fener alayı düzenlendi. Alaya katılan kalabalık sarayın önünde toplanmıştı. Gazi çılgınca alkışlar arasında mermer balkonda göründü ve halkı selamladı. İstanbullular için onun bu kadar yıl sonra tekrar gelişi şanlı bir barışmaydı. Onun bu ihmaline küsmüşlerdi ama şimdi yüzlerine neşe gelmişti artık. Dolmabahçe Sarayı 19. yüzyıl mermer, kristal ve yaldızlı pirinç kakmalı salonlarıyla Gazi'nin hiç bağdaşamadığı bir dekordu. Kendini kısıntılarından ötürü kafesteymiş gibi görüyordu. Ama hiç olmazsa Abdülhamit'in duvarlar arkasındaki yıldızının aksine Dolmabahçe dünyaya açılıyordu. Oymalı geniş cephesi boyunca uzanan rıhtımı boğaza bakıyor ve Gazi orada oturup boğaz suları üzerinde kaynaşan küçük gemileri, Halic'i geçip açık denizlere ve ötesindeki dünyalara uzanan daha büyük gemileri seyrederek rakısını içebiliyordu. İçi sıkıldığı vakit bir sandala atlayıp kürek çekebiliyor ya da Beyoğlu'na çıkıp sokakta dolaşıyor, eski bildiği yerleri bir daha görüyor, çay saatinde kadın müşterilerin hayran bakışları altında bir pastaneye girip oturuyordu. Ama yüreği ihtilalin beşiği ve hükümetin merkezi olan Ankara'ya bağlıydı. Zaman geçtikçe bütün milletin kalbi de oraya bağlanacaktı. Artık başkenti yeniden kurmak için ciddi çalışmalara girişilmişti. Planları hazırlamak için biri Alman, biri Avusturyalı, iki şehircilik uzmanı çağrıldı. Burada üzerinde hemen hemen hiçbir yapı bulunmayan boş bir toprak üzerinde dünyanın en modern şehri kurulabilecekti. Planda Ortasında Gazi'nin at üzerinde bir heykeli dikilecek yıldız biçimindeki bir meydandan, batıdaki gibi çıkıp dağılacak geniş bulvarlar ve iyi seçilmiş bir takım yerlere yerleştirilecek güzel yapılar öngörülmüştü. Çankaya'da Gazi'nin resmi ikametgahına çıkan kuru ve çıplak tepe ile dolaylarına binlerce ağaç dikilecekti. Kalenin altındaki bataklık kurutulacak ve bir gençlik parkı biçimine sokulacaktı. Ankara daha şimdiden kendine uyan bir otelin karşısında yapılan yeni meclis binası ile övünüyordu. Bu iki bina da eski Türk stilinde yapılmıştı. Ama şehrin göze görünen stili daha çok bir Alman karakteri taşıyacaktı. Opera binasının yapımına büyük öncelik tanındı. Mustafa Kemal Sofya'da genç bir ateşeyken, Batı'nın bütün öteki iyi yönlerinden çok operanın etkisinde kalmıştı. Zamanla burada, belki havası bakımından taşralı, fakat görünüşü ve konforu yönünden batılı olan ve yeni Türk Cumhuriyeti'nin şerefine uygun nitelikte bir şehir ortaya çıkacaktı. Gazi sonbaharda 3. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için Ankara'ya döndü. İstanbul'dayken gerçekte Kurtuluş Savaşı ile inkılabın o güne kadarki dönemi üzerinde belgelere dayanan bir tarih niteliğinde olan nutuğunu hazırlamıştı. Gazi, Sakarya'nın tarihin en uzun savaşlarından biri olduğu gibi, tarihin en uzun söylevlerinden olan bu nutuğu yazmak için 3 ay, okumak için de 6 gün harcadı. Nutuğu önceden aylardan beri gerekli belgeleri toplamış olan sekreterlerine, bazen 24 saat hiç durmadan dikte etti. Bu iş sırasında sekreterler birer birer dökülüyor ve bir savaş alanında gibi yerlerini başkaları alıyordu. Gazi bütün bir gün yazdırdıktan sonra bir banyo yapıyor, arkadan o gün yazdıklarını dostları üzerinde deniyor, sonra uyumak niyetiyle odasına çekiliyordu. Lakin beyni öyle bir enerjiyle çalışmaktaydı ki tekrar yazdırmaya başlıyor ve bu da sabaha kadar sürüyordu. Gazi'nin Halk Partisi Kongresi'nde okuduğu bu nutuk aslında siyasal bir söylevdi. Dolayısıyla özellikle Rauf Bey'le arkadaşlarını gözden düşürmek isteğiyle birçok yerlerinde tek yönlü görünür. Bununla beraber nutuk, Kemalist ihtilalin klasik bir anlatımı olarak kalacaktır. Dipnot, bazı kimseler nutuğu Julius Caesar'ın De Bello Gallicio'suna benzetirler. 3. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı kuruluş döneminin sonunu belirtiyordu. Mebuslar ilk olarak 1. ve 2. meclislerin fırtınalı birleşmelerinden arınmış yeni bir binaya yerleştirildiler. İyice disiplin altına girmiş tek bir partiden kurulu meclis, Gazi'yi parlamento ile ilgili her türlü tasadan kurtarıyor ve bundan böyle politikanın ayrıntılarıyla uğraşmasını gereksiz kılıyordu. Bu seferki meclisi Napolyon'un 1. 500'ler konseyi gibi bir filozoflar meclisine benzetiyordu. Bunun da nedeni Cumhuriyet'in yeni bir dönem önünde bulunmasıydı. Siyasal bağımsızlık kazanılmıştı. Şimdi de Gazi'nin kendiliğinden işleyen aracı olan filozoflar ve ona sevgiyle bağlı olarak yetişen cumhuriyetçi kuşaklar eliyle başarılması gereken iş kültürel bağımsızlıktı.